You're with SBS Radio.
Zekeriya Bey, geçen yıl yapılan referandumu hatırlatmak istiyorum size. Avustralya'da hayır çıktı bildiğiniz gibi. İşinizin zor olduğunu düşünüyor musunuz?
Düşünmüyoruz. Çünkü Avustralya'da hayır çıkmış olmasının nedeni bizim yeterince Avustralya'daki vatandaşlarımıza referandumu anlatamamış olduğumuz kanaatindeyim. Çünkü 2016 yılında Türkiye'de %51,5'la kabul edilmiş olan referandum, yani Türkiye'nin parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçmesi tarihimizde en önemli olaylardan ve dönüm noktalarından bir tanesi. Eğer burada hayır çıkmışsa ben vatandaşlarımıza bunu yeterince anlatamamış olduğumuz kanaatindeyim. Anlatmış olsaydık eminim ki onlar da evet diyeceklerdi. Yani ondan benim bir zorluk anlamında görmüyorum bunu. Kesinlikle bizim eksikliğimiz olarak görüyorum.
Peki bunun için önlem olarak ne aldınız? Ayrıca bu referandumda 30 bin seçmen, Avustralya'da 30 bin seçmen sandığa da gitmedi. Bunu anlatma konusunda aldığınız tedbirler nelerdir? Seçmeninizi şimdi sandığa götürme konusunda ayrıca.
Şöyle. Bu referandum geçen yıldı. O geçti. Yani Türkiye'de kabul edildi. Avustralya'daki ben inanıyorum ki evet oyu eğer biz anlatsaydık ve buradaki seçmenimizi sandığa gitme noktasında yeterli çalışmayı yapabilseydik bu tersine dönebilirdi. Ama özellikle ekranları başında, radyoları başında bizleri dinleyen insanlarımıza, vatandaşlarımıza şunu söylemek istedim. Bu yeni dönem, yani başkanlık sistemi dönemi Türkiye'nin yarınları için daha aydınlık, daha hayırlı bir dönem diye düşünüyorum. Nedeni de şu, yani bunu söylerken işte biz yaptık oldu mantığıyla değil, bizim elimizde gerçekler var, veriler var. Bakın Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli sorunu son 100 yılını aldığımızda istikrarsızlık olduğunu görüyoruz. Ve her istikrarsız dönemde de ülkemizde darbelerin olduğunu, ekonominin küçüldüğünü, sistemin yıkıldığını ve toplumun refahının azaldığını görüyoruz. Bunun Türkiye'nin artık ilelebet böyle gitmesi mümkün değildi.
Son zamanlarda da bu konuda şanssız gelişmeler var. Doların aşırı artması. Yani sanki bu eğilim devam ediyor gibi bir görüntü de yok mu Türkiye'de?
Hayır, değil. Şu anda doların artmış olması ya da doların artırıyor olması tamamen spekülatif bir hareket. Yani bunu onunla karıştırmamak lazım. Bakın bu ülkemizde biz AK Parti olarak şunu yapabilirdik. Yani biz hemen hemen her seçimden birinci çıkıyorduk. Eğer parlamenter sistemden yana devam edecek olsaydık yine seçime girer, yine birinci çıkardık. Ama biz ne yaptık? Dedik hayır, bu doğru değil. Biz önemli olan bizim partimiz değil. Önemli olan milletimiz ve ülkemizin geleceği. İstikrar olması için çıtayı en yükseğe koyduk. %50 artı bir oyu alanın seçileceği bir sisteme koyduk. Bakın Türkiye'de koalisyonlar olduğu dönemler bir yıl, iki yıl hükümetlerin sürdüğü ve şu anda da bakın dünyada parlamenter sistemle yönetilen ülkelerde hükümet kurulamama krizinin devam ettiği dönemler. Bakın İspanya, İtalya hepsinde kriz var. İspanya ve İtalya'dan siz büyük bir atak bekleyebilir misiniz şu anda? Belçika'dan mesela. Ve biz ne yaptık? Dedik ki bunun istikrarlı hale getirmek lazım. Çünkü Türkiye'de taş üstüne taş konulan, ekonominin büyüdüğü, refahın arttığı, huzurun olduğu dönemler, istikrarın olduğu dönemler. 1950-60 Menderes dönemi, 83-91 Özal dönemi ve 2001'den de bugüne kadar gelen, istikrarlı olarak gelen AK Parti dönemi. Biz her zaman istikrarı karizmatik liderlerle yakalamamız mümkün değil. Bunu sistematik hale getirdik. Bir kere bu referandumun en büyük amacı buydu. Eğer burada hayır çıktıysa bunu biz vatandaşlarımıza anlatamadığımız içindir. İkinci bir nokta. Az önce bir soru sordunuz. Dediniz ki Türkiye'de doların yükseliyor olması buna bir veri değil mi diye söylediniz. Değil mi?
Evet.
Alo. Şimdi bakın bu veri değil. Niye veri değil? Şu açıdan veri değil. Türkiye'de şu anda ekonomik göstergeler noktasında doların yükselmesini gerektirecek bilimsel, sabit, reel olan bir veri yok. Türkiye iç borç stoğu açısından, dış borç stoğu açısından birçok noktada Avrupa Birliği kriterlerinin altında olan, yani borçlanma kriterlerinin altında olan bir ülke. Bakın biz toplam 10 yılda 8.8 milyon insanımıza iş bulmuşken tüm Avrupa Birliği, yani 500 milyonluk Avrupa Birliği 5 milyon küsur vatandaşın ancak iş bulabildi. Biz bunu şöyle görüyoruz. Şu anda AK Parti'nin özellikle seçimlere doğru giderken Türkiye'de sanki bir sıkıntı varmış gibi yansıtmaya çalışanlar bu noktada spekülatif hareket içindeler. Tabii biz bunları hepsini yapanlara bedelini ödeteceğiz.
Evet, peki.
Şüphesi olmaz yani.
Peki biraz önce
yani, evet. Bizim bakın enflasyon noktasında olsun, diğer bir noktada olsun, hiçbir suretle 2001 yılından önceki de kıyaslanacak bir durumumuz yok. Sadece daha önceki referandum sürecinde de aynısı oldu. Şimdi bu seçim sürecinde de aynısını yapmak istiyorlar. Hem yerel işbirlikçileri var, hem de bunun ülkeden dışında bazı spekülatif odakların hareketleri olarak biz görüyoruz. Türk ekonomisi güçlüdür. Hala dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesidir. Seçimden sonra evet. Da inşallah bu bir özellikle seçim, çünkü istikrar noktasında da vatandaşın beklentisi daha iyi olacağı inancındayım.
Evet Zekeriya Bey, biraz önce Adalet ve Kalkınma evet. Partisi'nin istikrar için bu başkanlık sistemine geçtiğini söylediniz.
Evet.
Ama ortada da şöyle bir gerçek yok mu? İttifak evet. yapmak durumunda kaldınız ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne bu ittifakta ne kadar güvenilebileceği evet. konusunda Adalet ve Kalkınma Partisi içinde de bir rahatsızlık olduğu söyleniyor. Dikkatimi çekti. MHP daha seçim kampanyasını yani, başlatmamış bile. Ne diyorsunuz bu konuda?
Şöyle, şimdi bizim Milliyetçi Hareket Partisi ile yapmış olduğumuz ve Büyük Birlik Partisi ile beraber yapmış olduğumuz ittifak esasen sadece bir seçim ittifakı değil. Bakınız 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişiminde ilk tepkiyi verenlerden bir tanesi de Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli genel başkanı Devlet Bahçeli'ydi. Yani 15 Temmuz'dan bu yana Türkiye'nin ve bu milletin, Türk milletinin menfaatleri doğrultusunda bir ittifak var zaten. Bu ittifak hem 15 Temmuz sürecinde darbeyi püskürtülmesinde devam ettiği gibi arkasından da Türkiye'de başkanlık sistemine geçilmesi noktasında biliyorsunuz yine Sayın Devlet Bahçeli'nin buyurun gelin biz de aynı şekilde düşünüyoruz. Türkiye'nin istikrara ihtiyacı var. Türkiye'nin %50 artı bir almış, gerçekten meşruiyet noktasında olsun, demokratik noktada olsun, halkının %50'den fazlasının oyunu almış ve 5 yıllık süreyle gelmiş, artık koalisyonlara şuna buna mahkum olmayan bir yönetime ihtiyacı var dedi ve birlikte biz anayasa referandumuna gittik. Bu birliktelik de aynı şekilde seçimlerde de devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti arasında, seçmenimiz arasında ne tabanda ne tabanda böyle bir sorun yok. Ama bizim gücümüzü görüp de bir sorun varmış gibi diyenlerde sorun olduğunu düşünüyoruz.
Ama şöyle de bir gerçek var. Hiç gündeminizde olmayan bir şeyi Milliyetçi Hareket Partisi lideri gündeme getiriyor ki genel af. Ve bunda şimdi, ısrar ediyor. Sizin de böyle bir şey gündeminizde yok.
Şimdi şöyle, biz Milliyetçi Hareket Partisi ile birleşmiş olan bir parti değiliz. İttifak halinde olan bir partiyiz. Yani biz illa biz Milliyetçi Hareket Partisi'nin dediğini yapmak ya da düşündüğü gibi düşünmek ya da onlar bizim dediğimizi yapmak, bizim düşündüğümüz gibi düşünmek noktasında öyle bir şeyimiz yok. Yani tarihte de ittifak yapan partilerin ittifak protokolleri olur, şeyleri olur, koalisyonları olur. Bakın bizim Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur İttifakı'nı yaparken Yüksek Seçim Kurulu'na sunduğumuz bir protokol var. Bizim o protokolde neler üzerinde ittifak yaptığımız belli. Özellikle Türkiye'nin istikrarı, 15 Temmuz alçak darbe girişimiyle karşı mücadele, Türkiye'nin büyümesi ve diğer ana noktalarda ittifakımız var. Yani bunlar tabii ki Sayın Devlet Bahçeli'nin, Sayın Milliyetçi Hareket Partisi'nin fikirleri olabilir. Yani af konusu Türkiye'de gündeme daha önceden de gelmiştir ama bizim genel başkanımız, başbakanımızın açıklamaları var. Ne demişti? Şunu söylemişti. Bizim gündemimizde bir af yok. Adalet Bakanımızın da en son açıklaması bu yönde. Yani bir sorun yok ortada.
Peki tekrar baştaki soruma geri dönmek istiyorum. Referandumda hayır çıktı ve siz de dediniz evet. ki bu bizim suçumuz. Peki Yani yeterince çaba göstermedik dediniz. Peki bunun için evet, ne yapıyorsunuz bu önceki seçimlerden şimdi, farklı olarak bu seçimde Avustralya'da ne yapıyorsunuz?
Öncelikle şunu söyleyeyim, ben özellikle Avustralya'da uçaktan indiğimiz andan itibaren bizi bağrına basan, gerçekten samimi bir şekilde karşılayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Ben hakikaten ilk defa bu kadar uzak bir mesafede, yani hep televizyonlardan, gazetelerden, medyadan takip ederdik ama gerçekten Avustralya'da böylesine bir toplumun olduğunu, birbirine kenetlenmiş, dayanışma içinde olan, milli değerlerini kaybetmemiş, ülkemizden binlerce kilometre uzakta olmasına rağmen millet olma özelliklerini kaybetmemiş, örf ve ananesini kaybetmemiş bir toplulukla karşılaşmış olmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Tabii bu arada Avustralya hükümetinin de ülkemizde olan iyi işlerinin devamı noktasında da biz her zaman hem hükümet olarak hem siyasetçiler olarak bundan da memnunuz. Özellikle Avustralya hükümetinin vatandaşlarımız noktasında, burada yaşayan Türkler noktasında olsun, diğer yabancılar, artık yabancı değil buradakiler çünkü burası artık buranın vatandaşları olmuş birçoğu, bu noktada olsun demokratik standartlar açısından da çok olumlu bulduğumu belirtmek istiyorum. Bir noktayı daha belirtmek isterim. Biz geldik burada zaten AK Parti gönüllüleri büyük bir kesimi oluşturuyor. Bunlar zaten kendilerince bir araya gelerek çalışmalar yapıyorlar. Mitingler düzenliyorlar. Yine bizimle beraber de hem vatandaşlarımızı ziyaret, hem partililerimizi de ziyaret ediyoruz. Seçimlerle ilgili, referandumla ilgili, ülkemizle ilgili, ülkemizin geleceğiyle ilgili, AK Parti'mizin ülkemizde yaptıkları ve yapacaklarıyla ilgili de ben sormuş oldukları sorulara cevap veriyorum. Tabii
hemen buradan o soruya geçebilirim. Niçin seçmen Adalet ve Kalkınma Partisi'ne veya Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy versin? Evet. Anlatır mısınız kısaca?
Şunun için, bakın bu çok güzel bir soru. Tebrik ediyorum sizi. Bakın şu anda geçenlerde ben Sayın Duvarger'in, biliyorsunuz Siyasi Partiler diye ünlü Fransız siyaset bilimcisinin bir kitabı var. Acaba biz siyasi partileri yanlış mı anlıyoruz diye gittim onun Duvarger'in kitabına tekrar baktım. Böyle bir gözden geçirdim. Şimdi siyasi partiler Türkiye'ye, ülkeye, millete ya da var olan topluma hizmet etmek için kurulan topluluklardır. Bir hedefleri olan ve o hedefleri doğrultusunda da topluma, ülkeye hizmet etmeye çalışan gruplardır. Şimdi biz AK Parti olarak şunu söylüyoruz. Diyoruz ki bakın biz 2001 yılından önce böyle bir Türkiye'yi devraldık ve o gün seçilen Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan şunu dedi. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedi ve bugün gerçekten ister bize oy versin ister vermesin, ister Türkiye'yi sevsin ister sevmesin ama Türkiye'ye ayak basan herkesin kabul ettiği bu hizmetleri yaptık biz. Yani ben bunu tabii radyo programı olduğu için, zamanda dar olduğu için çok uzatmak istemiyorum ama birkaç tane ekonomik veriyi vermek istiyorum. Biz 200 milyar dolardan almış olduğumuz gayri safi milli hasılayı 3 kat artırdık. 800 milyar dolarlar civarına çıkardık. Ve dünyada şu anda Çin'den sonra en çok büyüyen ülkeyiz biz. Kişi başı milli gelirimizi 2500-3000 dolarlardan 11 bin dolarlar seviyesine çıkardık. Yani bizden önce ülkede insanlar bırakın hastanelerde muayene olmayı, cenazelerini hastanelerde rehin bırakarak ancak para toplayıp hastanelerini alırken bugün artık 18 yaşından küçük tüm vatandaşlarına ve 18 yaşından büyük de hemen hemen her vatandaşına sağlık hizmeti sunabilen, kanser tedavisini, kalp hastalıklarını sıfır ücretle sunabilen muazzam bir sağlık yatırımına, hizmetine giriştik. Otoyollarımızı görüyorsunuz. Yani binlerce kilometre otoban yaptık. Havaalanlarını 3 katına, 4 katına çıkardık. Ve daha ilginç bir şey söyleyeyim. Şu anda dünyada devam etmekte olan 10 büyük projeden 6 tanesi Türkiye'de yapılıyor. Dünyanın en büyük 3. havalimanı birkaç ay sonra bitecek. Bakın Avustralya'nın, Türkiye'nin, Avrupa'nın, Asya'nın demiyorum. Dünyanın en büyük 3. havalimanını, yıllık 180-200 milyon yolcu kapasiteli bir havalimanını 2-3 ay sonra açacağız. Dünyanın en büyük otobanlarından birini yaptık. Osman Gazi Köprüsü'nü yaptık. 3. Boğaz Köprüsü'nü yaptık. Avrasya Tüneli'ni yaptık. Marmara'yı yaptık. Yani biz gerçekten çok hizmet ettik. Ve şunu söylüyoruz biz. Niye bize oy vermeleri noktasında? Biz diyoruz ki, bakın biz AK Parti olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde şunları yaptık diyoruz. Ve şunu söylüyoruz. AK Parti olarak da diyoruz ki bizim 2023 hedeflerimiz var. 2071 hedeflerimiz var. Biz ihracatı 500 milyar dolara çıkarmak istiyoruz 2023 yılında. Ve şunları yapacağımızı tek tek söylüyoruz. Cumhurbaşkanımız bunları açıkladı. Vatandaşlarımız takip ediyor. Ve bize oy verin diyoruz. Peki muhalefet ne diyor? Ne diyor muhalefet? Siz duydunuz mu muhalefetten? Muhalefetin şu adayından, bu adayından, şu partisinden, bu partisinden. Bizim şöyle bir projemiz var. Ülkemizin yarınları için şöyle bir planımız var. Türkiye'nin aydınlık geleceği için şunu düşünüyoruz diye. Soruyorum size, siz duydunuz mu bir şey? Duymadınız. Ne duydunuz? Sadece şunu duydunuz. AK Parti kötü. Erdoğan şunu yaptı, bunu yaptı. Biz Erdoğan'a karşıyız. Zaten batıda birçok ülkenin büyümesini istemeyenler karşı, doğru. Bizim onlara bir sorunumuz yok. Yani onların bize karşı olmasını anlamakta zorlanıyoruz. Hani şunu söylesen anlayacağız. Efendim siz şunu yanlış yaptınız. Türkiye'yi yüzde işte şu anda ortalama 7 büyüme hızına ulaştırdınız ama biz %10'a çıkaracağız deseler bunu anlayışla karşılayacağım. Sadece Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı üzerinden bizim milletimize saldırıyorlar, bizim değerlerimize saldırıyorlar, partimize saldırıyorlar. Ama kendilerinin ne yapacağı konusunda en ufak bir sözleri, en ufak bir beyanatları, en ufak bir planları yok. Zaten seçimin sonucunda da bunların sonu hüsran olacak. Çünkü milletimiz sadece yıkmak için gelenlerle yapmak için gelenleri ayırt edecek ferasette ve sağduya sahip bir millettir. Bir husus da var, bunu söylemeden geçemeyeceğim.
Buyurun.
Şimdi biz Avustralya'ya geldik. Hem vatandaşlarımızın ziyaret ettik hem de seçimlerde çalışmak için geldik.
Evet.
Fakat ben şöyle bir şey gördüm. Birçok vatandaşımızda şöyle bir düşünce hakim. Biz burada oy veriyoruz. Türkiye'de 81 milyon nüfus var. 50 milyondan fazla da oy var. Bizim burada da 40-50 bin oyumuz var. İşte 150-200 oydan ne olur diye bazen sorular duyuyorum. Bu doğru bir soru değil. Bakın şu anda özellikle yurt dışından gelen oylar çok önemli. Şu anda Türkiye'de önce biliyorsunuz ilk verilen oylara göre milletvekilleri bölümü yapılıyor. Daha sonra son kalan milletvekilinden sonra yurt dışından gelen oylar illere göre dağıtılıyor. Yani Türkiye'deki en az 15-20 milletvekili Avusturya'dan gelecek olan 50 oyla 100 oyla bir partiden ötekisine gidiyor. O yüzden bu önemli. Ben buradaki vatandaşlarımızın özellikle sandığa gitmelerini, 50-100 oyların Türkiye'de birçok milletvekilini hatta iktidarı belirleyecek düzeyde olduğunu bilmelerini istiyorum. Sandığa gitmelerini, zaten de ben AK Parti milletvekiliyim, bize oy vermelerini istiyorum.
Zekeriya Bey, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum. Özellikle tüm vatandaşlarımızın Ramazan ayını tebrik ediyorum. Huzur, saadet getirmesini diliyorum. Beni de konuk ettiğiniz için radyonuza ayrıca sizlere de teşekkürlerimi sunuyorum.
Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili Zekeriya Birkan. Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.